Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14'te 1400 Hicri Kameri, 1 Cemadüs-Sani 1443 ve miladi 4 Ocak 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile AKP'nin siyasi geleceği üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenli bileşenleri ve Batı Asya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Yargı Erki Sözcüsü, Şehit Süleymani'nin küresel emperyalizmle mücadele simgesi olduğunu belirtti. İran Hükümet Sözcüsü, Amerika insan hakları kurallarına aykırı yöntemine son vermesi gerektiğini belirtti. General Bakri, Şehit Süleymani'nin maneviyatı gelecek nesiller için büyük derstir açıklamasında bulundu. AK Parti'nin oy oranı geriliyor. Çavuşoğlu Biliken'le görüştü. Ve işgal rejimi helikopteri düştü. Şimdi haberler.
İran Yargı Erki Sözcüsü Zebiullah Hudayan, Kor General Kasım Süleymani'nin küresel emperyalizm ile mücadele simgesi olduğunu kaydetti. Sözcü Hudayan bugün düzenlediği basın toplantısında Kor General Kasım Süleymani'nin barış elçisi olduğunu ve insanların milliyet, ırk ve mezheplerine bakmadan dünya için barış isteğine işaretle şehit aileleri, ezilenler ve müstazaflar karşısında çok alçak gönüllü ve mütevazi olmasına rağmen emperyalizm karşısında çok güçlü olduğunu vurguladı. Sözcü Şehit Süleymani'nin siyasi, kültürel ve toplumsal yönlere dahil karakterinin ebadını öğrenmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Hudayan sözlerinin devamında İran hükümeti ve yargı sistemi tarafından direniş komutanlarına suikast düzenleyen sanıklar hakkında iddianame hazırlanması için iyi girişimlerin yapıldığını ve 127 zanlının arandığını ve Amerika dahil 9 ülkeye vekaleten yargılanması için belgeye gönderildiğini kaydetti.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahaduri Cehromi, Kor General Süleymani'nin poster ve görüntülerinin sanal ortamdan silinmesine tepki göstererek Amerika'nın insan hakları kurallarına ters düşen yöntemine son vermesi gerektiğini belirtti. Hükümet sözcüsü Bahaduri Cehromi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada her o görüntüsünün sanal ortamdan silinmesinin Amerika'nın hoyrat ruhunu gösterdiğini ve bu girişimin Şehit Süleymani'ye yönelik terör eylemenin devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. Sözcü Amerikan yönetiminin bu korkakça girişiminin ifade özgürlüğü ve dünya genelinde milyonlarca insana karşı yapılmış insan haklarına açık ihlali olduğunu kaydetti.
İran Genelkurmay Başkanı Şehit Hacı Kasım Süleymani'nin maneviyatı, haleti ruhi ve hatıralarından tüm İran ve bölge insanları, gençler ve gelecek nesiller için büyük ders olacağını vurguladı. Tüm General Bakri bugün Kerman Şehitliği'nde Şehit Hacı Kasım Süleymani'nin Pâk Mezarı'nı ziyaret ederken gazetecilere yaptığı açıklamada bu büyük şahsiyetin kişisel hayatı, maneviyat ve tavrı, irfani manevi ve ahlaki tavırları, sosyal hayatı, komutanlığı, yöneticiliği, halkın sorunları ile ilgilenmesi, şehit evlatlarından sevgisi ve müstekbirler ve siyonistlere öfkesi ve düşmanlarla mücadelesiyle ülke, bölge ve dünyada eşsiz ve numune bir efsane isim olduğunu vurguladı. Genelkurmay Başkanı daha o büyük şehidin sırları, eylemleri, emekleri ve çabalarının büyük kısmının ifade edilmediğini ve dava arkadaşları ve dostlarınca açıklanmakta olduğunu söyledi. Dün 3 Ocak Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin Amerika terörist ordusunca Bağdat'ta düzenlenen suikasta şehit edilişinin ikinci yıl dönümüydü.
İran ile 4+1 grubu arasındaki görüşmeler sürüyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Yaptırımların kaldırılmasına yönelik 8. tur Viyana müzakerelerinin ikinci aşamasının ilk saatlerinde müzakere heyetlerinin gidiş gelişi önemli ölçüde hızlandı. Ve bu müzakere sürecinde yeni ve önemli bir gelişmeyi işaret edebilir. 8. tur müzakerelerinin ikinci aşaması pazartesi akşamı Viyana saatiyle 17 sularında Kobark Otel'de resmen başladı. İran baş müzakerecisi Ali Bakri Keni ve nükleer anlaşma ortak komisyonu koordinatörü Enrique Mora bir araya gelerek önümüzdeki günlerde toplantı ve görüşmelerin devamı konusunda görüştüler. Bakri Keni daha sonra nükleer anlaşmaya 3 Avrupa üye ülkesinin temsilcileriyle bir araya geldi ve bu iki toplantının toplamı yaklaşık 2 saat sürdü. Bu arada Enrique Mora, İran'ın 3 Avrupa ülkesinin temsilcileriyle bir araya geldiğinde 4+1 grubunun Amerikan heyetiyle buluştuğu Kobark Oteli'nin hemen önünde bulunan Marriott Otel'e gitti. Medyaya bilgi sızıntıları yeniden azalırken müzakere süreciyle ilgili spekülasyonlar arttı. Kobark Oteli önündeki heyetlerin hareketini izleyen medya temsilcileri, Mora'nın İran ile Amerika arasında mesaj alışverişinde bulunduğunu öne sürdü. Bu spekülasyon, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin dün gazetecilere İran ile Amerika arasında görüş alışverişi için açık bir yol olduğunu söylediğinde güçlendi. 2015 anlaşmasını ihlal eden Amerika, nükleer anlaşma üyelerinin resmi müzakerelerine katılmıyor, ancak Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley başkanlığındaki bir Amerikan heyeti Viyana'da diğer üyelerle temas halinde. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında, İran heyetinin Viyana'ya gelerek nükleer anlaşma uyarınca İran İslam Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin temin edilmesinden emin olmak istediğini işaretle İran heyetinin ciddiyet ve kararlılıkla görüşmelere katıldığını belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Gümrük Sözcüsü ülkeyi iki yeni Sinopharm aşısı paketinin getirmesiyle şimdiye kadar ithal edilen aşı sayısının 152.508.308 doza yükseldiğini kaydetti. Gümrük Sözcüsü Seyit Rahullah Latifi bu hususta bugün yaptığı açıklamada son günlerde yeni aşı paketlerinin ülkeye getirildiğini işaretle yeni aşıların ithaliyle ülkeye toplam getirilen aşı sayısı 152.508.308 doza yükseldiğini vurguladı. Sözcü iki yeni paketin ithaliyle İran'ın toplam 135.004.498 doz Sinopharm aşısı ithal edildiğine temasla 13.287.610 doz AstraZeneca, 4.091.200 doz Sputnik, 1.125.000 doz baharat aşısının gümrükten bekletilmeden ülkeye getirildiğini sözlerine kaydetti, ekledi. Latifi son dönemde yerli aşı üretiminin artması ve uygun miktarda aşı ithal edildiği için korona aşısı ithaline ihtiyacın azaldığını sözlerine ekledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1706 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.736'ya, vaka sayısı ise 6.200.296'ya çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2.471'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6.044.247'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İstanbul Gazi Osman Paşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemeyen pazarcı esnafı eski yerlerinde tezgah açtı. Polisler pazarcılara gazla müdahale etti. İstanbul'da pazarcılar Gazi Osman Paşa'da yeni yapılan pazar yerine geçmek istemedi ve eski yerlerinde tezgah açtılar. Polisler ise pazarcılara gazla müdahale etti. Müdahalenin ardından pazarcılar eski pazar yerinde tezgah açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları açıkladı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili önemli mesajlar verdi.
Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin kalkınma altyapısında sağladığı ilerleme sayesinde Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizinden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Her ne kadar birileri bir kısmı yalan, bir kısmı yanlış haberler üzerinden milletimizin moralini bozmaya çalışsa da dünyayı izleyen herkes bu sıkıntılı tabloda Türkiye'nin durduğu yeri takdirle karşılıyor. İşte daha bugün 2021 yılı ihracat rakamlarını açıkladım. Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının arttığı geçtiğimiz yıl Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürmüştür. Bu dönemde imalat sanayinde kapasite kullanım oranımız %80'e dayanırken istihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel mal ticaretinin %10 arttığı geçtiğimiz yıl biz ihracatımızı %33 yükseltmeyi başararak bu alanda da farkımızı ortaya koyduk.
Cumhurbaşkanı Erdoğan memura, emekliye yapacakları zamlarla ilgili de bilgiler verdi.
Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah bu defa tarihi tekerrür ettirmeyecek, aynı hüzünlü tabloyla karşılaşmayacak, aynı bedelleri ödemeyeceğiz. Çünkü bu defa ibret alacağımız muazzam birikimler ve asla vazgeçemeyeceğimiz muazzam kazanımlarla yolumuza devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları konuşurken TÜİK'te enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı Aralık ayı tüketici fiyat endeksi TÜFE rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı yılın ayına göre 36,08 ve 12 aylık ortalamalara göre %19,60 oranında artış gerçekleştiğini açıkladı. Kasım Alcan, İstanbul.
Tarın Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. Ünlü hakikçi MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, dolar kurundaki ani düşüşün hemen ardından yapılan anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Kulat, AKP'deki oy kaybının sürdüğünü açıkladı. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, 18 TL'ye çıkan dolar kuruna müdahale edildi. 20 Aralık gecesinin ertesi günü yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Halk TV'de gerçekleştirilen programda konuşan Kulat, şirketinin 20 ile 27 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu son anket hakkında bilgi verdi. Anket, 2850 kişiyle 30'u büyük şehir olmak üzere 60 il ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirildi. Kulat aynı zamanda anketin doların 18 liradan düştüğü gecenin ertesi günü yapıldığına da dikkat çekti. Katılımcılara yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun yöneltildiği ankete kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar AKP %30.4, CHP %22.1, İYİ Parti %14.2, HDP %8.7, MHP %7.1, Deva Partisi %3.1, kararsız %6 olarak belirlendi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan kişilerden 557'sinin terör örgütleri ile ilişkili olduğu iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı'nın teftiş mekanizmasını çalıştırması bir idari marifetidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler Türk milletinin kripto hasımlarıdır dedi. MHP lideri sözlerinin devamında Yunanistan'ın silahlanması olayına dikkat çekerek şöyle dedi. Yunanistan'ın silahlanma yarışı Ege'de uluslararası hukuku çiğnemesi, hazmedilmesi mümkün olmayan hamlelerdir. Ege Denizi'ne fil serpiştirilenlerin sonu hezimettir. Yunanistan savaş gemisine fazla güvenmesin. Yunanistan sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, teşkilatlarımıza kibri, hizipçiliği, nurbanlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Genel başkanından mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden hiç kimsenin davanın bu vasfına zarar vermeyi hakkı yoktur, dedi. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir haline getirecek adımları atıyoruz diyen Erdoğan, açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi de hak etmedi görüntüden kurtaracağız. İnşallah en zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir ifadelerini kullandı.
Öte yandan Amerikan merkezli Foreign Policy, Türkiye'nin 2021 yılındaki ekonomi politikaları ve diplomasi adımlarına ilişkin bir analiz yayımladı. Analizde ayrıca 2022'de siyasi açıdan beklenen hamleler ve erken seçim ihtimali de değerlendirildi. Amerikan merkezli Foreign Policy dergisi Türkiye'yi 2022 yılında neler beklediğine dair bir analiz yazısı yayımladı. Liz Cookman imzalı yazıda hızla düşen para birimi, yükselen enflasyon ve yıkıcı iklim değişikliği olaylarının 2021 yılına damgasını vurduğu kaydedildi. Korkunç yıl olarak nitelendirilen 2021 için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimine olan güvenin sarsıldığına dikkat çekildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İHA'ya göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 3 Ocak'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF, Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-Amerika ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar'daki gelişmeler ele alınmıştır denildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın ilk aylarında Tahran'ı ziyaret edecek. Bu ziyaret dolayısıyla Astara sürecinin garantörü liderlerinde Tahran'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Türk basında yer alan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılının ilk görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptı. Önceki akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki işbirliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yeniledi. Erdoğan ile Putin arasında yılın ilk yüz yüze görüşmesinin de Tahran'da yapılması planlanan Suriye Kollu Zirve'de gerçekleşmesi bekleniyor. Erdoğan bu yılın ilk aylarında Tahran'ı ziyaret edecek. Bu ziyaret dolayısıyla Astana sürecinin garantörü liderlerinde Tahran'da bir araya gelmeleri bekleniyor.
İsrail İşgal Ordusu bugün sabah yaptığı açıklamada dün bir helikopterinin Akdeniz'e düşmesi sonucu iki subaylarının da öldüğünü, bir subaylarının ise yaralandığını duyurdu. İşgal Ordusu'nun açıklamasında içinde 3 eleman bulunan Ataliyev modeli bir helikopterin Hayfa açıklarında eğitim faaliyeti esnasında denize düştü belirtildi. Yediyot Ahronot gazetesine yayınlanan haberde ölen işgal subaylarından birinin hava kuvvetlerine, diğerinin ise deniz kuvvetlerine mensup olduğu belirtildi. Olay üzerine İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amakim Norkin'in olay hakkında gerekli incelemeler yapılıncaya kadar belirtilen modeldeki tüm helikopterlerin uçuşlarını durdurma kararı verdiği ifade edildi.
Bir Amerikan gazetesi Muhammed Bin Salman'ın Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir talepte bulunduğunu duyurdu. Uluslararası Jurnal, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı suikastinden bir daha asla bahsetmeyeceğine dair söz vermesini talep ettiğini bildirdi. İsimleri verilmeyen bölge yetkililerinden naklen, Suud Veliaht Prensi'nin Erdoğan'ın Kaşıkçı suikasti konusunu artık gündeme getirmeyeceğine dair sözünü istediği ve Türk medyasını bu konuda konuşmayı bırakmaya ikna etmek istediği belirtildi. Raporda bir sonraki toplantı başta Kaşıkçı cinayeti davası olmak üzere bölgedeki iki büyük ekonomi arasındaki ilişkilere zarar veren sorunların üstesinden gelmek için bir fırsattır denildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Suudi Veliaht Prensi'nin davetine dair haberlerin yayınlanmasının ardından önümüzdeki ay Suudi Arabistan'a bir ziyaret planlıyor.
Bazı özel kaynaklar tarafından verilen bilgilerde dün akşam saatlerinde İslami Direniş Hareketi Hamas ve İslami Cihat Hareketi komutanlarının açlık grevinde 140 yürünü tamamlayan esir Hişam Ebu Havaş'la ilgili gidişatı değerlendirmek üzere Gazze Şeridi'nde toplantı düzenledikleri belirtildi. Söz konusu kaynakların verdiği bilgilere göre Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzettin Kassam Tugaylere ve İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Seriyelilerinin komutanları söz konusu toplantıda bir araya geldiler. Toplantıda genelde işgal zindanlarındaki Filistin esirlerin maruz kaldıkları zorluklar ve özellikle açlık grevinde 140 gününü tamamlamış olan Ebu Hevvaş'ın durumu hakkında bir değerlendirme yapıldı.
Ve son haberimiz, NATO Dışişleri Bakanlarının Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere Cuma günü video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu. Söz konusu görüşmeyi sonraki hafta gerçekleşecek Rusya NATO Konseyi toplantısı izleyecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Dünya Geleceğinde Siyonizmin Yeri Yok başlığı altında. İran Dışişleri Bakanı Siyonist Rejim İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki göstererek İran İslam Cumhuriyeti'nin halkının hak ve menfaatlerini savunduğuna işaretle Siyonizmin dünyanın geleceğinde yeri yoktur dedi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Sahte İsrail rejimi Dışişleri Bakanı'nın İran'ın büyük milletine karşı iddiaları ancak rüyanızda görürsünüz. Deyiminin bir örneğidir. Milletimizin hakları, menfaatleri ve ilerleyişini güçlü bir şekilde savunacağız. Siyonizmin dünyanın geleceğinde yeri yoktur. İran Dışişleri Bakanı'nın verdiği yanıt öz anma anlamlıdır. İsrail yetkilileri geçtiğimiz senelerde defalarca İran aleyhinde açıklama ve iddialarda bulunmuşlardı. Bu çerçevede terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçtiğimiz günlerde rejimin Amerikan hükümetinin bilgisi olmadan İran'a saldırabileceğini ve güvenliğini savunmak için kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını iddia etmişti. Bu tür lafazanlıklarla ilgili akla gelen ilk soru şu ki İsrail acaba hangi hedeflerin peşindedir? İsrail'in tezgahladığı iddialarında iki konu daha fazla tekrarlanıyor. Birincisi, Siyonistlerin Amerika'nın nükleer anlaşmasına dönmesinden duyduğu endişelerdir. Viyana'da yaptırımların iptali için görüşmelerin yeniden başlamasının ardından Siyonistlerin bu yöndeki açıklamaları şiddet kazanmıştır. Ancak bu endişenin esas kaynağı nedir? Başka bir deyişle İsrail kendi siyasi varlığının bekası için yoğun şekilde Washington'un yardımına ve bölgede kriz çıkarma politikasına ihtiyaç duymaktadır. İran'a karşı artan lafazanlık da aynı ihtiyacı yansıtıyor. İşgal rejimi yetkilileri 29 Ekim'de nükleer görüşmelerin yeniden başladığı tarih öncesi defalarca İran'ı tehdit ederek İran'ın nükleer tesislerine saldırma gücüne sahip olduklarını iddia ettiler.
Bu bağlamda Siyonist rejimin eski başbakanı Ehud Olmert ise bu rejimin İran'dan saldırmayacağını ve İran'dan saldırı hazırlığı amacı ile düzenlenen tüm tatbikatlar ve hazırlıklardan tek amacının Amerika yönetimini korkutmak olduğunu, maksadın İran'dan saldırmak olmadığını ifşa etti. İsrail yetkililerinin laf azalığı ile ilgili ikinci konu ise İran'ın nükleer programı karşısında yalan söylemek ve bölgede İran'a tehdit olarak göstermektir. İsrail yetkililerinin bu tür yalan ve iddialara geçmişten beri devam etmiştir. Her iki konuda da illegal rejimin bölgedeki hedefleri ile ilgili yakın ilişki içindedir. Ancak geledim çıkarma Amerika ve Avrupa'nın pek de lehine değildir. CIA eski üyelerinden Paul Pillar, İsrail'in İran'a saldırı açıklama denen Amerika'nın menfaatlerine riske soktuğu başlıklı bir yazıda İranlı ve İsrail yetkililerinin yaklaşımlarını inceleyip karşılaştırarak Amerika'nın İran konusunda İsrail'in politikalarına uymasının sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Benet'in Selefi Netanyahu da İran aleyhinde yalan açıklama ve iddialarda bulunma noktasında onun gerisinde kalmıyordu. Aslında işgal rejimi yetkilileri de İran hakkındaki iddia ve yalanlar ile İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma ve nükleer tehdidi ile ilgili rolünden dikkatleri uzak tutma peşindedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Hizbullah'a karşı seçim öncesinde artan karlama propagandası etrafında. Lübnan'da kritik parlamento seçimleri tarihine yaklaştıkça siyasi gruplar, partiler ve medya seçimlerin üzerine odaklanmaya başlarken Hizbullah'a karşı karlama faaliyetlerinin de arttığı görülüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun geçtiğimiz çarşamba günü seçimlerin Mayıs 2022'de düzenleneceğini duyurdu. Lübnan'daki Mayıs seçimleri oldukça kritik bir dönemde düzenleniyor. Bir yandan Amerika'nın yaptırımları yüzünden bu ülkede ekonomik kriz yaşanmakta, diğer yandan da Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un 6 yıllık görev süresi de 31 Ekim'de sona erecek. Bu nedenle bir sonraki parlamentonun görevlerinden biri bir sonraki cumhurbaşkanı seçmek olacak. Bu dönemki seçimlerin önemine göre Lübnan'daki bazı gruplar ve hareketler direniş cephesi ve Hizbullah'a karşı yoğun şekilde propaganda başlatmıştır. Ayrıca Amerikalılar ve bölgedeki bazı Arap rejimlerinin de halkın üzerinde etkili olmak için harekete geçtikleri bildiriliyor. Lübnan 14 Mart hareketini destekleyen medya başta olmak üzere bölgede faaliyet yapan bazı basın yayın kuruluşlarının propaganda çizgisi ve haber yaklaşımına bakıldığında bu faaliyetlerin ekseninde Hizbullah'ı itibarsızlaştırma ve batıcı grup ve partilere itibar kazandırma konularının yer aldığı ve bu durumun Fars Körfezi'ndeki bazı Arap rejimlerince de desteklendiği anlaşılıyor. Amerika ve Fransa gibi bazı batılı ülkeler ve de bazı bölge ülkelere bağlı taraflar bu faaliyetlere paralel olarak sahada ve pratik anlamda Lübnan halkı arasında para dağıtmakla 8 Mart grubu partilerini tahrip etmeye gayret gösterdikleri biliniyor.
Bu hususta direnişe Sadakat fraksiyonu üyelerinden İbrahim El-Musevi yaptığı açıklamada seçimlere kadar Hizbullah'a basın üzerinden saldırmak ve karalama faaliyetleri için 480 milyon dolar harcandığını bildirdi. Anlaşılan Amerikalılar Lübnan halkının yaşamsal ve ekonomik sıkıntılarından yararlanmak suretiyle Lübnanlılara mali yardımda bulunarak Hizbullah'a karşı faaliyetlerini tırmandırmış bulunuyor. Hizbullah karşıtı medyanın kullandığı yöntemlerden biri de ekonomik kriz sırasında Hizbullah ve direnişin silahını belirgin şekilde gündeme getirmesidir. Başka bir deyişle söz konusu medya günümüzde Lübnan halkı ekonomik kriz içinde olup zor şartlarda yaşadıkları bir sırada Hizbullah'ın silah ve güçler için dev kaynak ayırmaya çalıştığını telkin etmeye çalışıyor. Aslında Hizbullah karşıtı medyanın nihai hedefi de onun silahı ve Lübnan halkının direniş iradesini sonlandırmak ve bu ülkeyi kargaşaya sürüklemektir. Bu nedenle Amerikalılar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap devletleri de ciddi bir şekilde Lübnan'ın gelecek seçimler için siyasi ve propaganda amaçlı olarak dev yatırımlar yapmış bulunuyorlar. Geçimiz parlamento seçim sonuçlarının onların istediği gibi olmadığı tarihten bu yana aslında bunların faaliyetleri başlamış bulunuyor. Gelenen aşamada ise seçimlerde 8 Mart grubunu yenmek için çalışmalarını daha da artırmış bulunuyorlar. Bunun için şimdiden halkın oyları üzerinde de etkili olup, istedikleri şahıs ve gruplara oylarını artırmak için çalışmaktadırlar. Bu çerçevede Suudi Arabistan'ın eski Beyrut Büyükelçisi Ali Abbas Asiri yaptığı açıklamasında, Lübnan'da yaşanan olayların ilk olduğunu, halkın ayaklanması ve sandıklara gitmesi gerektiğini söyledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
Biransi terörizmine i vushim ochenye.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye milli para biriminin değer kaybetmesi, artan enflasyon, azalan istihdam ve iş oranları ve işsizlik oranlarının artması ve son olarak enerji fiyatlarının artması Türkiye halkını derinden etkilemektedir. Son 3 yılda bu olumsuz gelişmelerin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın popülerliği iyice azalmıştır. Recep Tayyip Erdoğan son 20 yılda halk arasında en sevilen ve en popüler isimlerden de bilindiği üzere. Şimdi Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarının 2. Dünya Savaşı'nın ardından en çok sevilen ve rağbet gören halka dayalı parti olduğu gerçeğini aklımızın bir kenarında tutmalıyız. Ancak buna paralel olarak Türkiye'de kimi araştırma şirketler tarafından yayınlanan anketler ve özellikle sokağın nabzı tutulduğunda halkın AK Parti'nin siyasetlerinden özellikle ekonomik kararları ile ilgili memnun kalmadıkları anlaşılmaktadır. Peki şimdi bu AK Parti'yi nereye götürür? Ekonomik durum AK Parti'nin siyasi geleceğini nasıl etkileyecektir? Özellikle 2023'te seçimlerin yapılacağı gündem var. Bu gündem eşiğinde AK Parti acaba nasıl kendisini kurtaracaktır halka tekrar güveni geri verme konusunda? Şimdi değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için İhsan Bey. Şimdi ekonomik durumla ilgili, tabii siz durumu yakından görüyorsunuz ama şimdi biz uzaktan baktığımızda AK Parti'nin özellikle seçimlerle ilgili stratejisi olsun efendim, geçici olarak ekonomik vaatlerde bulunma yoluyla halka güveni geri verme konusundaki çabaları olsun, Şimdi bu ekonomik meselesi uzmanların da dillendirdiği gibi Türkiye'nin vazgeçilmez ve inkar edilemez bir sorunudur. Şimdi AK Parti kendisini bundan nasıl kurtaracak diyor, özellikle seçimlerde, 2023 seçimlerinde. Buradan başlayacak olursak siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuyla ilgili?
Ya açıkçası şu var, tabii siz de başta belirttiniz, evet, AK Parti bir parlak süreci yaşadı. Aynı zamanda da yaklaşık 20-21 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Bir de çok çoğunlukla bu ülke yönetiliyor. Açıkçası bir ömür, yani bir kuşak için bir ömür. Evet, başarılı dönemler oldu. Fakat özellikle son 3 yıldır yavaş yavaş bu başarı ivmesi oldukça düşmeye başladı. Türkiye tarihinden de baktığımızda aslında en güçlü, en verimli hükümetler bile yani daha çok ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldıkları andan itibaren, ekonomiyi yönetemedikleri andan itibaren açıkçası gittikçe halk da aralarına mesafe koymak zorunda kalıyorlar. Şimdi biz Türkiye'de de kriz derinleştikçe yaşadığımız durum bu. AKP hükümetinin de yaşadığı şu anda süreç bu. Ki nitekim bundan 5 yıl önce anketler yapıldığında sadece AKP'nin değil muhalif kesimin bile %50-%60'ı aslında ekonomi konusunda ekonomi düzeltebilecek bir lider olarak görülüyordu. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan. Fakat geline noktada son bugün bir anket düştü önümüzde ve bu ankette AK Parti seçmeninin bile %6'sı, yani %6'sı korkunç bir çoğunluk o parti açısına, iktidar parti açısına ve artık ekonomiyi Tayyip Erdoğan'ın liderindeki hükümetin bile düzeltemeyeceği konusunda hemfikir. Bu ne demek oluyor? Bu önümüzdeki süreçte %36'lık bir kısım bile şu anda artık eğer umudunu yavaş yavaş ekonomi konusunda AKP'den kesmişse ya da onun liderliğinden kesmişse açıkçası bunlar yavaş yavaş gri bölgeye geçerler. Yani yavaş yavaş kendi bağlarını koparırlar ve bağlarını kopardıktan sonra artık alternatif partileri ararlar. Şimdi seçimlerden ve aslında gidişat şu anda seçimlere doğru gidiyor ve bu şu anda seçimlere doğru giden gidişat da bize bir takım şeyleri açıkçası artık yavaş yavaş aksettirebiliyor. Yani hissettirebiliyor. Yani bütün anketlerde AK Parti evet çok az bir oyla bütün partilerin önünde olmasına rağmen fakat bir önceki dönemdeki seçimlerden bugüne kadar, yani 4 yıl öncesindeki seçimlerden bugüne kadar yaklaşık 9-10 puan kaybetmiş. Yani bu ne demek? 39 aldığında şu anda 30 ya da 38 aldığında şu anda 30-29 bandının altına gerilemiş durumda. Bu da AK Parti'nin siyaseti açısından özellikle ekonomik krizi çok iyi yönetememesinden kaynaklı. Yani birinci sebep bu olmakla birlikte AKP gittikçe de halktan açıkçası kopuyor. Yani daha doğrusu seçmenlerinden kopuyor. Şimdi bunun kopmasının tabii bir nedeni daha var. Çünkü daha önce çok alternatif partiler yoktu. Daha doğrusu vardı, Türkiye'deki mevcut kutuplaşmadan dolayı AKP'den, AK Parti'den kopan seçmen başka bir partiyi çok fazla tercih etmiyordu. Diyordu ki eğer hani kötü olsa da yönetemezse de bizim partide diye bir algı oluşmuştu. Fakat şu anda işte AK Parti'nin içerisinde ayrılan iki tane güçlü parti var. Yani bunlardan bir tanesi Ali Babacan'ın Deva Partisi, özellikle ekonomik konusunda ya da ekonomi konusunda biliyorsunuz AKP'nin ya da AKP'nin içerisinde biri olması vesilesiyle en iyi dönemlerini yaşatıyor o dönemlerde falan. İnsanlar da doğal olarak oradan halen kalmışlar. Yani Deva Partisi gittikçe AKP'den oy almaya devam ediyor. Yani eğer kararsız olan seçmen AKP'den koptuğunda Deva Parti. Onun dışında Meral Akşener bünyesinde gelişen merkezi sağ bir parti var. O da muhalif bir parti, muhalefet içerisinde yer alıyor. Yani Millet İttifakı içerisinde. O da iyi, bu AK Parti'den kopanların %30-%40'ını kendi partisine çekebiliyor. Keza Davutoğlu eski başbakan Erdoğan'la birlikte, Sayın Erdoğan'la birlikte çalışmış bir başbakan ve sonrasında istifa edip kendi partisini kurmalarıyla birlikte Gelecek Partisi. Onlar da bir kısım şu anda tam istenilen bir düzeyde olmasa da bir kısım ciddi bir seçmeni AK Parti'den çekmeye çalışıyorlar. Muhtemelen bu önümüzdeki dönemlerde ekonomik kriz böyle devam ettikçe, biliyorsunuz döviz kuru oldukça yüksekti. Biraz bir müdahaleden sonra belli bir iniş yaşandı. Fakat gelişen enflasyon durumunda bugün Türkiye'deki resmi kaynaklar, TÜİK dediğimiz resmi kurum, Türkiye'nin mevcut enflasyon durumunu, enflasyon konumunu %36 olarak açıkladı ve bu korkunç bir rakam. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti iddiası şuydu: biz enflasyonu tek rakamlı sayıya indireceğiz diye millete ekonomik olarak programını, planı bu şekilde açıklıyordu. Yani %7-8'ler nerede, %36'lar nerede? Çünkü bir şekilde yeni ekonomik sistem oldukça bir şekilde Türkiye'nin önündeki borçlanmayı ya da dövizi indirebilmek için para basmayı öneriyor. Sürekli para basınca da yani kuralsız bir şekilde para basınca da, yani doğal olarak da böyle bir senaryo ortaya çıkıyor ve halk gittikçe daha da yoksullaşıyor. Ve bu yoksullaşan halk açıkçası, çünkü açlıkla karşılaşan ya da yoksullukla karşılaşan halkın çoğunluğu artık mevcut olan iktidar partisinde AKP ile de arasına artık yavaş yavaş mesafe koymaya çalışıyor. Çok hızlı bir gelişme değil, fakat bu önümüzdeki süreçlerde, yani anket yapanlar ve bu konuda sürekli araştırma yapanlar falan, o kurumlar da bize onu söylüyorlar açıkçası. Önümüzdeki süreçte AKP ile olan arasında, AK Parti ile olan arasında ciddi bir mesafe koyabilecek çoğunlukta da bir seçmen var. Ve bu aynı zamanda bu seçmen Türkiye'deki mevcut seçimi de, 2023'te yapılması düşündüğümüz seçimi de belli, seçimin kaderini de belirleyecek aynı zamanda. Ama ikincisi de, bir de Türkiye'de yaklaşık 6-7 milyon yeni genç seçim var. Genç seçmen var ve bu genç seçmen de açıkçası bu genç seçmenin %80'inin üzerinde, ki Türkiye'de Z kuşağı deniliyor onlara, genç seçmen de daha çok mevcut iktidara muhalif. Çünkü genç seçmen de şu anda okumasına rağmen cebinden çok fazla ciddi bir harçlık dahi bulamıyor. Çünkü ailesinin durumu, ailesinin yoksullaşması aynı zamanda ona da yansıyor. Onun cebine, harçlığına da yansıyor. Ve seçimin kaderini biraz bu şekilde bu belirleyecek. Çünkü bu bütün negatif ibreler, yani oklar, hepsi mevcut iktidar AKP'ye yönelik şu anda. Muhalefet biraz daha bu konuda daha derli toplu çabalarsa, yani biraz daha ortak konsensus geliştirirse, ortak politika geliştirirse, bir de Cumhurbaşkanı adayı meselesi muhalefetin önünde var. İyi bir adayla, kapsayıcı bir adayla eğer ortaya çıkarsa, açıkçası AK Parti'nin 2023 döneminde seçimi kazanması biraz çok zor görünüyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin ekonomik durumunun AK Parti'nin siyasi geleceği üzerindeki olası etkileri hakkında konuştuk. Sohbetimizin süresi biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci bölümünü önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Sohbetimize son vermeden, hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslami İran'da şehit general Kasım Süleymani'yi anma etkinliklerinin dünya genelinde geniş yankı bulması, Taliban iktidarının Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığı'nın Afganistan'ın havalimanlarının işletmesi hiçbir yabancı firmaya verilmeyeceğini açıklaması gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde yargı erkeği başkan yardımcısı ve insan hakları merkezi sekreteri Kazım Garibabadi'nin şehit general Kasım Süleymani'ye yönelik suikast dosyasına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yargı erki başkan yardımcısı ve insan hakları merkezi sekreteri Kazım Garibabadi, şehit general Hac Kasım Süleymani suikast dosyasının 125 sanığının büyük bir bölümü Amerika devletinin yapısında yer alan yetkililer olduğunu belirtti. Garibabadi söz konusu Amerikalı zanlılardan başka bazı ülkelerde bu suikaste destek verdiklerini ifade etti. Garibabadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin amacı cinayetin işlendiği ülke olarak Irak yönetimiyle işbirliği çerçevesinde bu terör cinayetini azmettiren ve işleyenlerin tümünün tespit edilerek adalete teslim edilmelerinden ibaret olduğunu vurguladı. Garibabadi şöyle devam etti. Bu terör cinayetini azmettirenlerin başında Amerika'nın eski başkanı Donald Trump yer alıyor. Trump bizzat bu terör saldırısını emrettiğini itiraf ederek bundan onur duyduğunu belirtti. Bu itiraf uluslararası mahkemelerde geçerli bir kanıt sayılır. Garibabadi ayrıca General Süleymani'ye düzenlenen suikastin dosyası yakında sonuçlanacağını da sözlerine ekledi.
İttilaat gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın dünyanın geleceğinde Siyonizmin yerinin olmadığını vurgulaması, Irak Asayip Ehli Hak Hareketi Genel Sekreterinin direniş şehitlerinin kanının intikamının ancak Amerikalıların bölgeden çıkarılması ve Siyonist İsrail'in yok edilmesiyle alınabileceğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Amerika'nın New Yorker dergisinin İran füzelerinin Fars Körfezi'nde güç dengelerini değiştirdiğine dair yazısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
Amerika'nın New Yorker dergisi İran İslam Cumhuriyeti'nin kruz füzeleri Fars Körfezi'nde güç dengelerini değiştirdiğini yazdı. İran'ın askeri gücü ve etkinliğini itiraf eden New Yorker dergisi, İran İslam Cumhuriyeti modern tarihte her zamankinden daha iyi silahlara ve nüfuz gücüne sahip olduğunu belirtti. Derginin yazarı Robin Wright, Amerika'nın hiçbir başkanı İran'ın Batı Asya bölgesinde siyasi nüfuzunu ve askeri gücünü kontrol altına alamadığını, Biden ve önceki haleflerinin İran'ı sürekli askeri seçenekle tehdit etmeleri de artık cazip veya etkili bir seçenek olmadığını kaydetti. İran'ın füze gücü Fars Körfezi'nde güç dengelerini değiştirdiğini belirten New Yorker yazarı, CENTCOM terör örgütü komutanı General McKenzie'nin İran'ın ani saldırı başlattığı takdirde çıkacak kanlı savaşta Amerika şiddetle hasara uğrayacağı yönündeki açıklamasını hatırlattı.
Hemşeri gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Merkezi Konseyi üyesi Şeyh Nebil Kavuk'un açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Kudüs gücünün şehit komutanı General Hac Kasım Süleymani'nin anısına işgal altındaki Filistin sınırında ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Törende konuşan Hizbullah Hareketi Merkezi Konsey Üyesi Şeyh Nebil Kavuk, gelecek savaşta Siyonist düşmanın karşısına her biri Hac Kasım Süleymani'nin azim ve iradesi ve iman gücüne benzeyen 100 bin mücahitle çıkacaklarını belirtti. Şeyh Kavuk, "Hepimiz Kasım Süleymani'yiz" şiarının anlamı İran'dan Afganistan'a, Irak, Suriye ve Lübnan'dan Gazze'ye kadar milyonlarca gencin birer Hac Kasım Süleymani olduğundan ibaret olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin bakışından bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 17. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bağlamda hazırladığımız sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Son yarım asırda uluslararası ilişkilerin üzerinde yapılan araştırmalarda en çok tartışılan konulardan biri Amerika'nın çöküş sürecidir. Bu bağlamda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin beyanatı Amerika'nın çöküş sürecinin göstergelerini tanımakta önemli noktaları içeriyor. Amerika terör devletinin kendi gücü hakkında uydurma bir tablo sergilemesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin durumunu ters yüz göstermesinde başarısız olması, Ayetullah Hamenei'nin Amerika'nın çöküşünün işareti ve heybetini kaybetmesinin delillerinden biri olarak beyan etmiştir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu doğrultuda yaptığı bir konuşmasında, bölgede başta Siyonist rejim İsrail olmak üzere Amerika'ya bağımlı rejimlerin ele ayağa dolaşması ve özellikle son dönemde yaygaralar koparmasının bir sebebi de Amerika'nın hem iç hem dış arenada çöküş gerçeğinden korkmaları ve paniğe kapılmaları olduğunu ve Amerikalı seçkin siyaset uzmanlarının açıklamalarına istinad ederek şöyle dedi. Onların kendileri Amerika'nın sosyal düzene içten çöktüğünü söylüyor. Hatta bazıları post-Amerikan döneminden söz ediyor.
Amerika'nın İslam'dan ve İslam İnkılabı'ndan tokat yemesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede ve dünyada artan itibar ve saygınlığı, Amerika'nın nükleer mesele, COEP nükleer anlaşması ve yaptırımlar gibi konularda başarısızlığı ve yine bölgeye yönelik düşmanlığından hezimete uğraması, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin Amerika'nın çöküş işaretleri arasında saydığı diğer bazı göstergelerdir. En son Amerika terör devletinin İran petrolünü çalma girişiminde başarısızlığı da İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu tarafından Amerika'nın bölgede hegemonyasına indirdiği son darbe oldu.
Amerikalı terörist askerler geçen Ekim ayının sonlarına doğru açıkça bir korsanlık ve hırsızlık olan girişimlerde Umman denizinde seyreden ve İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyarak tankerin taşıdığı petrolü bir başka tankere aktarmak ve çalmak istediler. Ancak İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı deniz komandolarının düzenlediği operasyonla bu hırsızlık etkisiz hale getirildi ve Amerika'nın bölgede hegemonyasına ağır bir darbe daha indirildi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı deniz komandoları muhteşem bir operasyon düzenleyerek helikopterlerin katıldığı bu operasyonda çalınan tankerin güvertesine indirme yaparak tankeri ele geçirdi ve İran kara sularına yönlendirdi.
El Meyadin televizyon kanalı olay hakkında yayımladığı raporda Umman Denizi'nde suç işleyen tankere el konulması da Amerika hegemonyasına ve heybetine indirilen bir darbe daha niteledi. El Meyadin televizyon kanalı raporda Amerika'nın yıkılan imajı ve art arda hezimetlerine rağmen müttefikleri Amerika'nın nesine umut bağladığını sordu.
İran'ın İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye düzenlenen hain suikastin ardından Amerika'nın Irak'ta Aynul Esed hava üssünü füze yağmuruna tutması ve Amerikalı terörist askerlerin deniz korsanlığı bozguna uğratılması gibi gelişmelerin hepsi Amerika'nın çöküşünü ortaya koyan işaretlerdir.
Amerika'nın çöküşü hiç kuşkusuz bölge ve dünyanın şimdiki durumunun değişmesi bakımından önemli bir hadise sayılır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu anahtar konumunda olan durumu hakkında yaptığı yorumda şöyle diyor. Bizler düşmanı hezimete uğratmanın yanında caydırıcı olmalıyız. Bu benim sözümdür. Sizler bazen düşmanı yenebilirsiniz ancak düşman fırsat kollar ve daha sonra bir darbe indirir. Bunun bize faydası olmaz. Bizler asıl caydırıcı olma noktasına erişmeliyiz. Yani düşman iktisadi nüfuzla, iktisadi yollardan ülkemize zarar veremeyeceğini, milletimize baskı uygulayamayacağını hissetmeli. Biz böyle bir noktaya ulaşmalıyız. Caydırıcılık. Bu mümkün olan bir konudur. Nitekim burada yine askeri meselelerden örnek vereyim. Askeri meselelerde durumumuz böyledir. Bir gün biz oturuyorduk ve düşman uçağı gelip yüksek irtifadan kentlerimizi bombardıman ediyordu. Bizim de bu düzeye de savunma imkanımız yoktu ya da füze gönderiyordu, karşı koyacak imkanımız yoktu. Şimdi bu imkanları elde ettiğimiz için bugün düşmanlarımız en azından bölgede olanlar veya bölgede askeri güç bulundulanlar, İran İslam Cumhuriyeti nokta vuruşu yapan aktif ve dakik füzeleriyle bu bölgede her türlü düşmana karşı koyabilecek ve ezebilecek güçte olduğunu biliyor. Bunu anladılar. Bu caydırıcılıktır. Bunun anlamı şu ki bazen İran'a askeri saldırıya heveslenen düşmanlar bunları görüp böyle bir şeye kalkışmayacaklarını anlasınlar. İran İslam Cumhuriyeti güçlü yumruğu ve kuvvetli eli vardır. Bu caydırıcılıktır. Bizler iktisadi meselelerde de bu noktaya erişmeliyiz. Dolayısıyla düşman yaptırımları altında bu bir fırsattır. Bugün bunun üzerinde çalışabiliriz.
İran milletinin Amerika'nın sultacılığı ve haddini aşan taleplerine karşı direnişi ve 8 yıllık savaştan zaferle çıkması ve türlü yaptırımlara karşı direnmesi, Amerika terör devletinin gücünü ve hegemonyasını temelden sarsan durumlardır. Bunun sonuçlarını ise bölge ve dünya milletlerinin gözünde Beyaz Saray'dakilerin heybetinin çöktüğüne şahit olmalarında görmek mümkün.
Tahran Radyosu.
Amerika, İran İslam İnkılabı zafere ulaştıktan sonraki yıllarda sürekli İran'ı bölgesel ve küresel düzeyde güvenlik kriziyle karşı karşıya getirmeye çalıştı. İnkılabın ilk günlerinde Amerika, Saddam üzerinden İran'a savaş dayattı. Darbe planladı ama her iki girişiminde başarısız oldu. Ancak Amerika'nın İran'a karşı hasmane uygulamaları bitmedi ve son yıllarda bazı değişikliklerle devam etti. Örneğin İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında iddialar ortaya atıldı ve İranofobia projesi yürürlüğe girdi. Amerika'nın hasmane tutumu, nizamı içten çökertmek planları ve yine azami iktisadi ve güvenlik baskıları çerçevesinde devam etti.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, silahlı kuvvetlerin komutanları ile görüşmede zorba güçlerin başka milletlerin korkutmak için taktiklerinden biri yaygara koparmak ve kendi gücünü abartmaktan ibaret olduğunu belirtti. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuğu ilk günden itibaren İran'a karşı düzenlenen komplolara işaret eden Ayetullah Hamenei şöyle ekledi. Eğer İran İslam Cumhuriyeti ve İran milleti bu zorbalardan korkup geri adım atmış olsaydı bugün artık ne İran'dan ne de İran milletinden bir iz kalmış olurdu.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine Arap'ta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Irak Federal Mahkemesi'nin seçim sonuçlarına ilişkin kararını açıklaması.
Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekildiğinin ilan edilmesi.
Ve Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas'ın İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'la görüşmesi.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta Irak Federal Mahkemesi seçim sonuçlarına ilişkin nihai kararını açıklamayı iki kez erteledikten sonra geçen 27 Aralık Pazartesi günü bu kararı açıkladı. Karar iki bölümden oluşuyordu. İlk bölüm seçimlere hile karıştığının kabul edilmesiyle ilgiliydi. Federal Mahkeme Seçim Yüksek Komisyonu'nun seçim sonuçlarının detayını ilan etmesi yasaların ihlali sayıldığını, gelecek seçimlerde de oyların sayımı elektronik yöntemle değil elle gerçekleşmesi gerektiğini, bu bağlamda yeni parlamento şimdiki seçim yasasında düzenlemeye gitmesi gerektiğini belirtti. Aslında federal mahkeme böylece seçimlere hile karıştığı yönündeki itirazları reddetmiş oldu. Kararın ikinci bölümü ise seçimleri iptal etme yönündeki taleplerin reddedilmesiyle ilgiliydi. Dolayısıyla Iraklı siyasi grupların itirazları kabul edilmemiş ve seçim sonuçları onaylanmış oldu.
Ancak federal mahkemenin kararı Iraklı siyasi grupların tepkisiyle karşılaştı. Fetih Hareketi lideri Hadi Amiri, federal mahkemenin kararına saygı gösterdiğini açıkladı. Ancak Amiri seçimlere hile karıştığını tekrarlayarak federal mahkeme ağır baskı altında bu kararı aldığını kaydetti. Kanun Devleti İttifakı'nın lideri Nuri Maliki, Milli Hikmet Hareketi lideri Ammar Hekim ve Hukuk Hareketi de mahkemenin kararına saygı duyduklarını açıkladı. Irak, Kürt Demokrat Parti de federal mahkemenin kararına saygı duyduğunu belirtti.
Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr ise Twitter hesabında yaptığı açıklamada Irak siyasilerin omuzunda bir emanet olduğunu, bu yüzden ne Doğu ne Batı'ya bağımlı olan milli çoğunluk hükümetini kurma sürecini hızlandırmak önemli bir zaruret olduğunu, böylece kurulacak yeni hükümet Irak milletine hizmet yönünde görevlerini yerine getireceğini belirtti. Muktada Sadr ayrıca yargı kurumuna ve Irak seçimlerinin başarılı geçmesine ve bu milli demokrasi şenliğine katkısı olanlara teşekkür etti. Bu arada Irak'ta protesto ve oturma eylemlerini düzenleyen komite de bir bildiri yayınlayarak protestoculardan ve oturma eylemine katılanlardan Bağdat'ın yeşil bölgesi önünde eylemlerine son vermelerini istedi.
Öte yandan Irak Federal Mahkemesi'nin parlamento seçim sonuçlarının onaylanması üzerine siyasi gruplar arasındaki istişareler de ivme kazandı. Bu doğrultuda Şii Koordinasyon Heyeti liderleri geçen çarşamba günü Necef kentinde Muktada Sadr'la görüştü. Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr, Hadi Amiri başkanlığında kurulan Şii grupların arasında koordinasyon komitesine ev sahipliği yaptı. Oturma katılanlar Irak'ın yeni hükümetinin nasıl kurulacağına görüştü. Görüşmenin sonunda Muktada Sadr Twitter hesabından yaptığı açıklamada ne Doğu ne Batı'ya bağımlı olan milli çoğunluk hükümetini kurma çabaları devam ettiğini belirtti.
Nuri Maliki başkanlığındaki Kanun Devleti İttifakı üyelerinden Muhammed Resul de yaptığı açıklamada Şii Koordinasyon Komitesi liderlerinin Muktada Sadr ile görüşmeleri olumlu geçtiğini, katılımcılar görüşmede ülkeyi yeniden inşa etme ve kamu çıkarlarına öncelik verme üzerinde odaklandığını belirtti. Resul şöyle ekledi: "Önümüzdeki dönemde siyasi partilerin arasında bazı uzlaşmaların sağlanması için görüşmeler yapılacak." Resul ayrıca önümüzdeki 9 günde ve parlamentonun ilk oturumu düzenlenmeden önce tüm hazırlıklar tamamlanacağını, Irak'ın yeni hükümeti çoğu siyasi partinin katılımıyla kurulmuş olacağını ifade etti.
Tahran Radyosu.
Bu arada Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de geçen perşembe günü yeni parlamentoya giren milletvekillerinden ilk oturumlarını 10 gün sonra 9 Ocak 2022 tarihinde düzenlemelerini istedi. Irak medyası yeni parlamentonun yaş itibariyle ilk başkanı Mahmud Meşedani olacağını duyurdu. 73 yaşındaki Meşedani 1948 doğumlu olup 2006-2009 yıllar arasında ikinci dönem parlamentonun başkanlığını yapmıştı. Irak anayasasına göre parlamentonun ilk oturumuna en yaşlı milletvekili başkanlık ediyor. Bu oturumda başkan ve iki yardımcısı seçiliyor. Irak parlamento başkanı milletvekillerinin yarısından fazlasının oyunu kazanması gerekiyor. Bir başka ifadeyle yeni başkanın 329 milletvekilinin en az 165'inden olumlu oy alması gerekiyor.
Geçen hafta Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ı 29 Aralık'ta Twitter hesabında yaptığı açıklamada Amerika'nın başını çektiği sözde IŞİD karşıtı ittifakın Irak'ta askeri görevi sona erdiğini ve tüm askerleri ve teçhizatları Irak'tan çekildiğini açıkladı. Kazım'ı Amerika ile yürütülen stratejik müzakerelere göre ittifak güçlerinin Irak'ta rolü sadece istişare ve destekle sınırlandırıldığını ileri sürdü.
Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekildiği haberi bu ülkede bazı tepkilerle karşılaştı. Irak Hizbullah Tugayları Sözcüsü Muhammed Muhayyi, şimdiye kadar Amerikalı askerlerin hiçbirinin Irak'tan çekildiği onaylanmadığını, bu güçlerin sadece muharebe görevi, eğitim ve istişare verme görevleri olarak değiştirildiğini ki bu da Irak parlamentosunun kararının açık ihlali olduğunu, zira karara göre Amerikalı tüm askerlerin Irak topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.
Irak'ın Sadr Hareketi lideri Muqtada Sadr da Perşembe günü bir bildiri yayımlayarak başta Amerikalı terörist askerler olmak üzere ecnebi muharebe güçlerinin Irak'tan çekilmesi için 12 şart belirledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ecnebi güçlerin çekilmesini onaylaması için resmi talepte bulunmak, Irak'ta kalacakların sayılarını ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarına göre sayılarını belirlemek, Irak'ın hava sahasına saygı göstermek, gelecekte askeri müsteşarlar başta olmak üzere geçinebilen Irak'taki varlığına son vermek üzere gerekli hazırlıklara başlamak ve Amerika Büyükelçiliği'nde her türlü askeri varlığın yasak ilan edilmesi bu şartlardan bazılarıydı.
Bundan önce Amerikan Counter Extremists, Amerikalı 2400 asker Iraklı güçlere eğitim ve istişare vermek üzere Irak'ta kalacağını yazmıştı. Söz konusu site raporunda Uluslararası İttifak'ın bazı güçlerini Irak'tan Kuzey Irak'a kaydırdığını ilan etmesine rağmen 2400 Amerikalı asker eğitim ve istişare bahanesiyle Irak'ta kalacağını kaydetti. Değerli dinleyiciler, şimdi Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Abdullah Kara'nın görüşlerini dinleyelim.
Teşekkür ederim. Öncelikle şunu tabii maalesef söylemek durumdayım. Sadece Amerika değil. Yani sadece Avrupa'daki ülkeler değil. Amerikalılar da. Yani bölgedeki devletler değil. Yani batıdaki devletler de. Başka devletler de maalesef insan hakları ilanı yapıyor. İnsan öldürüyor. Yani bu günümüz dünyasının açıkçası. Yani bir adeta bir devlet halindesi. Çok kolay da değişmiyor. Bu tabii Orta Doğu'da çok alışık olduğumuz bir durum. Ama tabii Amerikalılar da bunu Orta Doğu'da yapıyorlar. Şeye gelince tabii Amerika biliyorsunuz her zaman her durumda söylerim. Amerika hegemonik bir güç. Yani dünyanın hegemonik gücü olarak hareket eden bir yapı hemen hemen tarihin her döneminde bir kere en önemli ticaret yollarını elinde tutmak ister. En önemli noktaları askeri olarak da kontrol etmek ister. Dolayısıyla dünyanın her tarafında varlığının hissedilmesi ister. Bu hegemonyadan kaynaklanan bir durum. Şimdi tabii Suriye doğrudur. Şimdi Suriye meselesinde Amerika, açıkçası Rusya ve elbette ki İran kadar işe müdahil olmalı. Özellikle tabii iş ile yönelik koalisyon güçlerinin oluşturmuş olduğu koalisyonda bir güç olarak yer aldı. Ama Suriye krizinin patlak verdiği Mart 2011 yılından neredeyse Mart 2000 krizin ortaya çıktığı ilk 2 yılda Amerikan devletinin de politikası dışarı çıkıp gitmesi görülüyor. Ama daha sonra ABD bölge realitesinin Suriye'deki işlemlerde bir yapılanmayı, oradaki işte örgütlerin konumlanmasını, farklı devletler tarafındaki desteklerini bütün bunları bir masaya yatırdığında Amerika Birleşik Devletleri Bişar Esad'ın iktidardan düşürülmesi meselesini gündeme yani tarafının içine aldı. Kalınca Amerika'nın böyle bir politikaya varmasında İsrail'in de çok belirleyici bir rolü olmuş olabilir. Zira İsrail'de Suriye'de Bişar Esad'ın yönetiminin değişerek yerine aslında Suni nüfusun iktidarında biraz da işte işte yakın dinci, cihatçı bir yapının Suriye'de iktidara gelmesini istemiyor. Bunu İran da istemiyor açıkçası. Yani bunu İran da istemiyor. Dolayısıyla yani devletler bu işlerde kendi çıkarlarını, kendilerine en yakın olan iktidar ilişkilerine. Bu anlamıyla yani halen Batı, aslında açıkçası Batı, çalışabileceği bir iktidar Suriye'de bulamaz.
Sayın Abdullah Kıran'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Korsan İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesi Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas, geçen salı günü Siyonist Rejim Savaş Bakanı Benny Gantz'la özel rezidansında bir araya gelerek güvenlik ve iktisadi meselelerini görüştüğünü yazdı. Özel Teşkilat'ın Vatandaşlık İşleri Başkanı Hüseyin Şeyh de çarşamba günü yaptığı açıklamada bu görüşmeyi doğruladı. Bu görüşme, İşgal altındaki Filistin'de yeni kabine kurulduğu günden bu yana iki taraf arasında gerçekleşen ikinci görüşme sayılmaktadır. Bundan iki ay önce de iki taraf Ramallah'ta bir görüşme gerçekleştirmişti. Yine bu görüşme Filistin Özel Teşkilat Başkanı'nın 2010 yılından itibaren işgal altındaki topraklarda bir Siyonist yetkiliyle rezidansında yaptığı ilk görüşmeydi.
Abbas'la Gantz'ın görüşmesine tepki gösteren Filistin İslami Cihat Hareketi, görüşme özel teşkilatın içinde bulunduğu krizlerden ve uğradığı hezimetlerin sonuçlarından kurtulmak için Filistin milletinin çıkarlarını, haklarını ve ülkülerini hiçe sayacak kadar İsrail'e uşaklık yapma noktasına kadar alçaldığını gösterdiğini belirtti. İslami Cihad Abbas'la Gantz görüşmesi, Filistin milleti Siyonist rejimi radikal sağ kanadının en ağır terör saldırılarına maruz kaldığı bir sırada gerçekleştiğini, işgalci rejimin ordusu Gantz'ın doğrudan talimatıyla bu saldırıları düzenlediğini kaydetti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım da çarşamba günü Mahmud Abbas'ın Benny Gantz'la görüşmesini şiddetle kınadı. Sözcü Kasım, Twitter hesabında yaptığı kınama açıklamasında Özel Teşkilat Başkanı Abbas'ın Siyonist Rejim Savaş Bakanı Gantz ile görüşmesini intifada hareketinin sırtına indirilen hançer niteledi. Özel Teşkilat Başkanı bu tür hareketleriyle Filistin'de siyasi çatlağı daha da derinleştirdiğini belirten sözcü Kasım şöyle ekledi. Bu hareket Filistin'in durumunu daha da karmaşık hale getiriyor ve işgalcilerle normalleşme yolunu tutan bazı bölge ülkelerini teşvik ederek normalleşmeyi reddeden Filistin'in tutumunu zayıflatıyor.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.